Ayrım 16. Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 178. Jadin gözleriyle kara kaleminin çizgilerini izliyordu. Tembel, gerçekten tembel. Bir siyahtan bu itirafı duyacağımı hiç düşünmezdim. Çizdiği çizgiyi baş parmağıyla oluşturdu, kaşlarını çattı. Böyle bir şey itiraf ettiğim yok. Oğlun sesi öfkeden titriyordu. Sabahları güneşim var, geceleri de ayım. Jadin kara kalemini salladı, başını iki yana yatırdı. Oo, bir dolu. Hiçbir şeyim var. Bunlar da bana yeter. Oğul elinde olmadan güldü. Bu tembellik değil ki. Öyleyse ne? Para konusunda heyecan duyamamak. Duyabil, heyecanlan. Ne diye? Senin için, kendin için, geleceğin için. İnsanlar para için işleyip kapışmıyor. Paranın sağladıkları, sağlayabildikleri için. Para ne sağlar ki? Lütfen. Bu deney üstü. Teodoro'yu. Saçmalıklarını bırak. Para? O da kim? Kim kim? Teodoro'yu. İsa. Öyle tiksinerek bakma bana. Ben cahilim. Cahil değilsin, budalasın. Öyleyse anlat bana. Beni eğit. Kim bu adam? Başka bir gün, tamam mı? Sen yalnızca kafanı oynatma. Hiçbir şeyim yok diye bahanelerde bulma. İlk kazandığım 10 sent bile yok deme. Hiç de romantik değil. Özgürlük de değil bu. Kafasızlık. Sen kendini bütün bunların üstünde görüyorsun. Paranın üstünde, keşmekeşin filan üstünde. Ama sen bunların üstünde değilsin. Yalnızca bunlardan yoksunsun. Bir hapishane gibidir yoksulluk. Bak, paranın yokluğu sana neler yaptırdı. Kaçtın, gizlendin, çaldın, yalan söyledin. Bunların parayla ilgisi yoktu. Elbette vardı. Paran olsaydı, avukata para ödeyebilirdin, iyi bir avukata. O da seni hapisten çıkartırdı. Çocuk gibi düşünüyorsun. Belki de çıkmak istemiyordum. Öyleyse neden kaçtın? Ondine başının yasalarla derde girdiğini, kaçıp kefaatini yaktığını anlatmışsın. Hapse girmek istemiyordum. Ama bu aynı şey değil. Ben onların vereceği cezayı istemiyordum. Kendi cezamı kendim koymak istiyordum. Eh, cezanı buldun işte. Evet, sonunda hem onların vereceği hem de kendi vereceğin cezayı çekebilirsin. Bu olanaksız. Bebek gibisin. Kocaman bir taşralı bebek. Sana bunu söyleyen oldu mu hiç? Hayır, hiç söyleyen olmadı. Eh, öylesin ama. Yeni doğmuş bir bebek gibisin. Ailen nerede senin? Sanırım evde. Bilmiyor musun? Uzun zamandır oraya gitmedim. Florida'nın neresindensin? Eloe. Eloe mi? Bu da nedir? Bir kasaba mı? Evet, bir kasaba. Tanrım, gözümde canlandırabiliyorum. Benzin istasyonları, toz, sıcak, köpekler, derme çatma kulübeler, içki, Dr. Pepper, dolu soğutucular bulunan bakkallar. Eloe'de öyle kulübeler yoktur. Öyleyse çadırlar, karavan kampları, evler var. Eloe'de 90 tane ev var. Hepsi de siyah. Evler mi siyah? Oturanlar siyah. Beyazlar yok. Eloe'de hiç beyaz yaşamaz. Alay ediyorsun. Etmiyorum. Belediye başkanı da mı siyah? Belediye başkanı yok. Ne siyah ne beyaz. Kim yönetiyor orayı? Kendi kendine yönetiliyor. Yapmasana. Suyu kim veriyor? Telefonları kim bağlıyor? Ah evet, bunları beyazlar yapıyor. Eminim yapıyorlardır. Ama onlar Ponce'da, Ferris'te, Sutterfield'da oturuyorlar, uzakta. Anlıyorum. Peki bu 90 siyah ne işte çalışıyor? 385. 90 ev, 385 kişi. Tamam, ne iş yapıyorlar? Biraz balık avlarlar. Balık, evet. Oo, bir sürü hiçbir şeyim var. Gülmesene, hava gazında da çalışıyorlar. Ponce ve Sutterfield'da. Biraz da çiftçilik yaparlar. Tanrım, Eloe, senin evin nerede? Baltimore'da, Philadelphia'da, Paris'te. Kentli kız, inanmalısın. Ah, inanıyorum. Hiç Philadelphia'ya gittin mi? Jadin defterle kalemi bıraktı, parmaklarını birbirine sürttü. Gitmedim. Gitmesen de olur. Jadin parmaklarını kuma daldırdı, sonra da temizledi. İlginç değil mi? Eh, Eloe'den iyidir. Hiçbir şey Eloe'den iyi olamaz. Eminim. En son ne zaman oradaydın? Çok oldu. 8 yıl. 8 yıldır aileni görmemişsin. Şimdiye kadar annem bile adını unutmuştur. Annem çoktan öldü. Bizi babam yetiştirdi. O biliyor mu senin adını? Biliyor. Elbette biliyor. Ben bilmiyorum. Nedir adın? Sana söylemiştim. Herkes bana oğul der. Nüfus kağıdında ne yazdığını bilmek istiyorum. Eloe'de nüfus kağıdı yoktur. Ya sosyal sigorta kartın? Orada oğul mu yazıyor? Hayır. Orada William Green yazıyor. Sonunda. En azından o kartların birinde öyle yazıyor. Bir başkasında Herbert Robinson yazıyor. Birinde de Louis Dover. Sürücü belgemde ise tamam tamam. Ama ben seni oğul diye çağıramam. Selam oğul. Gel buraya oğul. Büyük annemmişim gibi oluyor. Başka bir şey söyle. Sen seç. Peki ben seçerim. Dur bakalım. Uygun bir şey bulmalıyım. Biliyorum. Sana bir soru soracağım. Zaten sormak istiyordum. En uygun adı da böylece buluruz. İşte sorum. Neden Eloe'den koşarcasına ayrılmak zorunda kaldın? Neden Frisco'nun cenazesine gidemeyecek kadar acelen vardı? Neden fil? Bu oldu, bu at, oğlun Fransızcadan İngilizceleştirilmişi. Fil olmasın. Fil olmasın da ne olursa olsun. Peki ne olsun öyleyse? Şekere ne dersin? Neden Eloy'dan koşarak kaçmak zorunda kaldın Şeker? Tamam, Eloy'dan koşarak kaçmak zorunda kalmak için ne yapmıştın Şeker? Öyle acelen vardı ki Şeker, sana ilk onluğunu veren adamın cenazesine bile gidememiştin. Birini öldürmüştüm. Gerçekte oğul bir bebeğe benzemiyordu. Beyaz bir adamın kılığına bürünen koca bir taşralıya da. Saçı kesilmiş, tırnakları törpülenmişti ama o evde yaşamış, dolapta gizlenmiş, yüzünü kızın saçlarına gömmüş, kalçalarını kızın etekliğinin arkasına bastırmıştı. O hafif kolonya kokusunun arkasında saçları yılana benzeyen bir adam vardı. Hava sıcaktı, puslu ve sıcaktı. Piknik yapmaya uygun bir gün değildi. Korkmalı mıyım diye sordu Jadin. Sormak zorundaysan korkmamalısın. Ben ciddiyim, ben de öyle. Kimdi o adam, öldürdüğün adam? Oğul ayağa kalktı, zarif bir biçimde ama çabucak doğrulmuştu. Hep öyle olduğunu sanırlar diye düşündü. Öldürülenin erkek olduğunu sanırlar. Konuyu değiştirelim dedi. Sesi yumuşaktı, biraz hüzünlü gibi geldi Jadin'e. Konuşurken denize doğru bakıyordu. Numara yapıyor diye düşündü Jadin. Pişmanlık numarası yapıyor. Benim de etkilendiğimi sanıyor. Katillerden nefret ederim dedi Jadin. Bütün katillerden, bebekler... Hiçbir şey anlamazlar. Ama herkesin kendilerini anlamasını isterler. İyi cesaret, öyle değil mi? Öldürmek için cesur olmaya gerek yok. Cesur olmak gerekmez, hiç gerekmez. Sana acımıyorum, bunu biliyorsun. Senin hapiste olman gerektiğini düşünüyorum. Böylece kendini acındırarak denize bakmaya ve hayatın sana ne kadar kötü davrandığını düşünmeye son verebilirsin. Oğul kıza bir göz attı. Sanki denize bakmak önemli bir işmiş ve kız da işine engel olmuş gibiydi bakışı. Bağışla diye mırıldandı. Öyle görünmek istememiştim. Kendimi düşünmüyordum. Öldürdüğüm insanı düşünüyordum. Bu acınacak bir şeydir. Öyleyse neden yaptım? Nedeni yok. Neden önemli değil. Yani geçerli bir neden değildi demek istiyorum. Bir hataydı. Elbette. Öldürmek istememiştin, öyle değil mi? Ah, istemiştim ama istememiştim. Öldürmek istemiştim ama ölmesini istememiştim. Çok ileri gittim. Bu hiç de akıllıca değil. Genellikle öldürmenin arkasından ölüm gelir. Kesinlikle uyanık değilmişsin. Evet. Huysuzluk, huysuzluk, huysuzluk diye şarkı söyledi Jadin. Adam kıza bir daha baktı. Keşke huysuzluk olsaydı diye düşündü. Bu kadar basit ya da bunun gibi bağışlanabilir bir şey olsaydı. Ama oğul işin farkındaydı. 8 yıldır nereye baksa, sıcak denizlerde, jimnastik salonlarında, konserve fabrikalarında, otellerdeki sefil yataklarda, gözlerden önce ölen o ağzı görüyordu. Aslında tam tersi olmalıydı. Kadının ölmesinden pişmanlık duymasa da o ölürken gözlerinin içine bakamamış olmasından utanç duyuyordu. Kadın bunu hak etmişti. Herkes bunu hak eder. Yani ölümle karşı karşıya kaldığında birinin, özellikle de katilin kendisine bakmasını, kendisiyle birlikte ölüme bakmasını hak eder. Ama oğul bunu göze alamamıştı. Yapmak da istememişti. Sonra da utanç duymuştu. Jadin'e baktı. Denize bakma sırası şimdi ondaydı. Öldürdüğün kimdi diye sordu. Bir kadındı. Bilmeliydim. Hayatını bundan başka bir şey yaparak değerlendirmeyi düşünmedin, değil mi? Bir kadını öldürmek. Siyah mıydı? Evet. Elbette, elbette siyahtı. Ne yapmıştı? Seni aldatmış mıydı? Çirkin bir ses tonuyla söylemişti Jadin bunu. Aldatmak. Şekerini mi aldı der gibi. Adam başını salladı. Of, of, of. Ve sanırım sen de asla bir başka kıza bakmayan sadık erkek arkadaştın. Asla bakmadım. Askerden ayrıldıktan sonra asla. Biraz çalardım. Piyano demek istiyorum. Geceleri. Fazla para getirmezdi ama ben kapağı gaz şirketine atana kadar yeterliydi. Satterfield'da bir müzik işi bulmuştum. Ara sıra iş çıkıyordu. 3 ay kadar sürdü. Bir sabah eve geldiğimde, hayır dedi Jadin ıslık çalar gibi bir sesle. Söyleme. Onu bir başkasıyla yakaladın ve vurdun. Hayır, yani evet, onu yakaladım dediğim biçimde ama eve girmedim. Oradan ayrıldım. Arabaya bindim. Öylesine sürecektim arabayı. Bilirsin, geri geri yola çıktım ama ayrılmadım. Onları orada öylece bırakamadım. Arabayı çevirdim, evin içine sürdüm. Onları ezdin mi? Jadin'in üst dudağı tiksintiyle kalkmıştı. Hayır, yalnızca evi mahvettim. Ama araba infilak etti, yatak ateş aldı. Evimiz çok ufaktı, kutu gibiydi. Ben de yatak odasının duvarından içeri girmiştim. Karımı alevlerin arasından çıkardım ama kurtarılamadı. Bu olaydan sonra beni suçlu olarak yakaladılar. Adam ne oldu? Adam değildi, bir çocuktu. 13 yaşında olduğunu duydum. Suçlandı ama başka bir şey olmadı. Ben cinayetten mahkeme önüne çıkarıldım. Oğul hala ayakta duruyordu. Yerde oturan kıza baktığında onun beyaz keten etekliğinin altında bacaklarını kıvırmış olduğunu fark etti. Korkuyor diye düşündü. Bir adada, evinden çok uzakta, yanında bir katil var ve korku içinde. Onun korkması adamın hoşuna gitti. Buhar borusundan yayılan sıcağın karşısında gevşeyen bir kedi gibi, adam da kızın duyduğu korkunun karşısında zevkten yayıldı, kendini hem koruyucu hem de şiddete dönük duygular içinde buldu. Kız gözlerini ufka dikmişti. Bacakları etekliğinin altında saklıydı. Bacaklarını keseceğimi mi sanıyor, yoksa etekliğinin altında bir şey mi var? Benim o şeyi dışarı çıkıp öldüreceğimi mi sanıyor? Bu düşünce onu hem korkuttu hem de hoşuna gitti. Bir dizini yere dayadı, yumuşak bir sesle, "Seni öldürmem, seni seviyorum," dedi. Dişi bir geyik gibi başını çabucak öte yana çevirdi kız. Gözlerini iri iri açmıştı. Hangisine kızması gerektiğine karar veremiyordu. Adamın verdiği söze mi, yoksa itirafına mı? "İkisini de yapmasan iyi olur," dedi Jadin. "Beni sevmeni istemiyorum, tehdit de etme. Beni bir daha asla tehdit etme." "Seni tehdit etmiyordum. Ben seni hiç..." "Neden böyle bir şey söyleyesin? Ne biçim bir adamsın sen? İnsanlar böyle şeyler söylemezler ki. Hiç kimse söylemez. Nerede olduğumuzu sanıyorsun? Balta girmemiş bir ormanda mı? Neden beni öldürmeyeceğini söylemek gereğini duyasın ki?" "Şşş, miyacığım. Burada kumların üstünde oturup böyle bir şey söylemeye hakkın yok. Beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Benden kaçıyor," diye düşündü oğul. Onu yine kızdırdım. Kız gerçekten de ona koca kafalı, sudan şişmiş bir cüceymiş gibi bakıyordu. Kız haklı diye düşündü. Ben deliyim. Ne zaman doğruyu söylesem yanlış ifade ediyorum ya da budalaca, korkutarak söylüyorum. Oğlun umarsız, savunmasız olduğu apaçık belliydi. "Hayır, bir dakika bekle. Ben seni korkutmaya çalışmıyordum. Seni rahatlatmaya çalışıyordum." "Rahatlatmak mı?" "Evet. Benden korkuyormuş gibi bacaklarını altına alıp gizledin. Bacaklarını altına almana gerek yok. Demek istiyorum ki..." "Sen neden söz ediyorsun? Oturuş biçimini değiştirdin. Korktuğum için mi böyle oturduğumu sandın?" "Tamam, yanılmışım. Ama ben o söylediğimi belki öldürebilirim ama öldürmeyeceğim demek için söylemedim. Benim böyle bir şey yapacağımı düşünmemen için ya da..." "Ben katil değilim. Bir kere oldu, o da kazayla. Canıma okunduğunda. Bacaklarını öyle kıvırmanı istememiştim. Daha önce olduğun gibi kendini bırakmanı istemiştim. Daha önce hayat doluydun, ayak bileklerini ellerinle ovuşturuyordun." Jadin ona baktı. Saksı çiçeklerinden anlayan adamla mı, evlerin içine arabayla dalan adamla mı karşı karşıya olduğunu kestirmeye çalışıyordu. "Doğruyu söylüyorum," dedi oğul. "Seni korkutmak istemedim. Gerçekten birçok şey olmadan yaşayabilirim ama girmem gerektiği halde hapse girmedim diye ayaklarını benden kaçırmanı istemiyorum. Başka insanlar gibi gerçek bir yaşamım yok benim. Çok şey kaçırdım. Şimdi de sen ayaklarını benden alma lütfen." "Sen iyi değilsin," dedi kız. "Hayır, iyiyim." "Hayır, değilsin. Ayaklarından hoşlandım diye mi? Ayaklarımı sana veremem. Onların benim olmasını istemedim. Yalnızca görmek istedim. Bu konuşmayı böyle sürdüremem ben. Hiç kimse böyle bir konuşma yapmaz. Bırak da göreyim. Kes şunu. Lütfen. Bana bak Harry. Henry. Oğul. Billy Green. Belki de toplanıp bugünü burada bitirsek iyi olur." Oğul ön taraftaki sert kuma, kızın biraz sağına oturdu. Gözlerini ona dikti. Vazgeçti. Onu etkilemekten vazgeçti. "Ben deli değilim Jadin. Belki terbiye görmemişim ama kaçık değilim. Buna emin değilim. Ayaklarını beğenen birini hapse attırmak mı istiyorsun? Senin gözetim altında olman gerek. Ayağının birini göster. Yalnızca birini. İkisini de görmeyi yeğlerim ama sen öyle istiyorsan bir tanesini göster. İkisi birden olsa daha iyi olur. İki ayak bir çift eder. Birlikte hareket ederler deyim yerindeyse. Bir tane olursa..." Hafifçe omuz silkti. "Tektir. Yalnızdır. İki daha iyidir. İkisini de görmek istiyorum. Senin hakkında bir şey bilmiyorum. Acele etme. Ayağa kalktığında zaten göreceğim ayaklarını. Ama senin göstermeni yeğlerdim." Jadin'in kalçalarının yanına kıvırdığı ayakları etekliğinin altında sıcacık olmuşlardı. "Dokunmayacağım," dedi oğul. "Söz." Jadin onun yüzünün yanından arkaya baktı. İçi dalga dalga kabarıyordu. Güneş hala gökyüzünde bulanık bir yerlerde gizleniyordu. Siyah tepelikli martılar köpüklü dalgaların ötesinde oturuyorlardı. Jadin'in oturduğu yerden martılar gözünü ördek gibi görünüyorlardı. Onun anımsadığı bütün martılar ciyak ciyak bağırır ve suya dalarlardı. Daha önce hiç böyle sessiz duran, kulak verir gibi suyun içinde
Hiç kıpırdamadan oturan Mart'ı görmemişti. Hadi dedi adam. Göster bana lütfen. Jadin bacağının birini ağır ağır altından çıkarmaya başladı. Çılgınca bir şey yapmaya hazırlanıyormuş gibi dikkatle, özenle hareket ediyordu. Birazcık daha diye zorladı oğul. Hadi ama. O zaman Jadin iki bacağını da uzattı, havaya kaldırdı. Oğul onlara baktıysa da dokunmadı. Jadin'in içindeki dalgalanma başından aşağıya, ayak parmaklarına kadar indi. Kuma geçip yükseldi. Oğul Jadin'in bacaklarına baktı. Şuna da bak diye fısıldadı. Daha iyi görmek için eğildi. Dokunmayacağımı söylemiştim. Dokunmayacağım da. Yani sen istemezsen. Ama dokunmayı çok arzuladığımı sana söylemeliyim. Tam şuraya. Kızın tabanındaki oyuğu işaret etti. Ama söylediğim gibi dokunmamı istemezsen dokunmayacağım. Ayaklarımı öpmek istiyor diye düşündü Jadin. Ağzını ayağımın üstüne koymak istiyor. Bunu yaparsa dişlerini sökerim. Ama kımıldamadı. Dokunabilir miyim? Tam şuraya dokunabilir miyim? Kız yanıt vermedi. Oğul da birkaç saniye konuşmadı. Sonra dediğini yaptı. İşaret parmağını kızın tabanına dayadı ve orada tuttu, tuttu, tuttu. Lütfen bırak dedi Jadin. Adam da bıraktı. Ancak parmağı Jadin'in çıplak ayağının oyuğunda kaldı. Keten ayakkabılarının bağlarını bağladıktan sonra bile hala oradaydı. Eve dönmeliyim dedi Jadin. Bir yanlış anlamı olmaması için adam hemen yerinden fırladı, öne geçip yol gösterdi. Bu kez direksiyonu oğul geçti. Jadin ise sessizce oturdu. Onun kendisiyle sevişmesine neden izin vermemesi gerektiğini kafasında tartıp biçti. Parmak izi olsun olmasın, gökyüzüne doğru gülsün ya da gülmesin, onunla yatmayı düşünmesi bile olanaksızdı. En önemli neden adamın kendisinden bunu beklemesiydi. Jadin ne kadar çabalamış olursa olsun adamdan hoşlanmadığını onu inandıramamıştı. İkincisi böyle bir şey Nadine'le Sidney'i özerdi. Üçüncüsü adam söz geçirilebilecek biri değildi. Sonra seviştikten sonra nasıl biri olurdu? Kendisine sahip mi çıkardı? Odasını kendisinin kiyle değiştirmeye mi kalkışırdı? Jadin hayır derse jipi eve mi sürerdi? Oğul şimdi ıslık çalıyordu. Sanki istediği olmuş gibi kapalı dişlerinin arasından ıslık çalarak arabayı kullanıyordu. Ne de olsa Jadin orada olduğu 2 ay süresince hiçbir erkekle birlikte olmamıştı. Jadin içini çekti, çenelerini sıktı. 15 dakika sonra eve varacaklar. Bütün bu olup biteni aklından çıkarıp atabilecekti. Ne var ki jip yavaşlayınca Jadin gözlerine inanamadı. Adam bir şey yapmış olmalıydı. Böylesi budalaca bir şey karşısında Jadin'in sessizce oturup kalacağını mı düşünüyordu yoksa bu adam? Ama adam numara yapmıyordu. Gaz pedalına üst üste bastı ancak hiçbir şey olmadı. Deponun boş olduğu belliydi. Jadin çevresine bakındı. Her iki tarafta da ormanın pis çamurları vardı. Sol tarafta ağaçlar yola iyice yakındılar. Yokuş yukarı eve yürümek geriye rıhtıma doğru yürümekten daha uzun sürecekti. Jadin ön göze uzandı, bir anahtar çıkardı. Rıhtımdaki benzin pompasının anahtarı bu dedi. Benzini koyacak bir şey var mı diye sordu adam. Arkada koltuğun altında 5 litrelik bir şişe var. Onu al. Umarım haklısındır. Yani o pompada benzin vardır. Umarım öyledir. Yoksa tekneden benzin alabilirsin. Orada biraz benzin olduğunu biliyorum. Adam başını salladı. Rıhtıma varmak 20 dakika kadar sürer. 20 dakikada geri dönmek. Jadin başıyla tamam dedi. Geriye yaslanıp bacak bacak üstüne attı. Sen benimle gelmiyor musun? Hayır dedi kız. Ben burada beklerim. Yalnız başına mı? Gitsene sen. Ben iyiyim. Adada tanımadığım kimse yok. Arabayla gelen biri olursa seni alıp getirmelerini söylerim. 16. ayrımın sonu, sayfa 188.